Tam olarak başlayabiliriz. Anaxagoras. Anaxagoras Sokrates'e yakın ve yani aslında ön Sokratiklerin sonuna geliyoruz. Yani bu hemen hemen geldik sayılır. Yani ön Sokratikler bütün o incelediğimiz aşamalardan geçerek şeye geldi. Anaxagoras'a geldiler ve Anaxagoras da bir dönüm noktası oldu diyoruz. Onun dönüm noktası olmasının anlamı gerçekten bir dönme olması orada. Çünkü düşünce sürekli olarak dışarıda, doğada, taşta, toprakta arke aramaktan bıktı artık ve tamamladı. Oradaki işini bitirdi. Kendi içine geri döndü. Yani artık Anaxagoras'ta biz arkenin, gerçek varlığın nous olduğunun söylendiğini duyuyoruz. Yani nous Türkçesi zihin demek. Anlık. Mind. Nous nous'un şeyi bu. Anlamı o ve şimdi bu burada problemimiz şey olacak. Yani lütfen bunları sağlam şey yapalım, izleyelim. Çok karıştırmadan gidelim, yani çok kompleks bir yapıyla bir yalın olarak gidelim ve şeyi anlayalım. Anaxagoras'ın nous dediğini biliyoruz ve bu nous nedir? Nous Yunanca'da yani nous'u Anaxagoras icat etmiş ya da bulmuş değil. Değil mi? Yani nasıl Thales suyu icat etmediyse o kavram ya da sözcük her neyse dilde ve doğal yani gündelik kültürde olan bir şey. Nous da Yunan kültürünün kendi şeyinde, yapısında olan bir şey. Zihin. Yani insanlar o dönemde de zihin ya da anlık denen şeyi ansal diyoruz mesela. Mental dedikleri şey neyse. Bu Anaxagoras'ın bir şeyi değil, yaratısı değil ve var olan bir olgu ya da bir kavram ya da bir nesne her neyse Anaxagoras onun yani anlığın arke olduğunu söylüyor ve arke demek, arke Yunanca tam olarak ilk demek, daha başka bir anlamı yok. İlk de yeteri kadar açık, yani ilk demek, ondan öncesi olmayan demek. Tek demek değil. Ama yani o yüzden mesela Empedokles 4 arke konutlayabiliyor. 2 tane de ekliyor onlara 6 ediyor falan. Yani Empedokles'te bir de o var. Sadece 4 ile de yetinmiyor Empedokles. Onları hareket ettirebilmek, devindirebilmek, birleştirebilmek, ayırabilmek için sevgiyi ve nefreti getiriyordu Empedokles. Şimdi bu şey... Yine de Empedokles'in 4 ilkesi, işte atomcuların atomları, eleatiklerin birleri ve İonyalıların havaları, suları falan bütün bunlar doğaya ait. Ama Anaxagoras'ın nous'u tine ait. Dönüm noktası burası ve dönüş yapıldı. Düşünce bir mevziyi kazandığı zaman kendi tarihinde oradan geriye asla gitmiyor. Gidenler oluyor yani ama onun bir şeyi yok, değeri yok. Yani normal olarak şey, yani gelişme daha önceki aşamaları özümsemeye bağlı bir şey. Yani biz geri bir kültürsek, Türk kültürü olarak, Türkiye kültürü olarak, ilerlemenin tek yolu Batı'nın ya da dünyanın başka taraflarının ürettiğini özümsemek. Eğer o sistem kendi içinde kilitlenmişse, daha öte gelişemiyorsa, onun işi bitmiş demektir. Ve ilerleme onun dışındaki başka bir enerji tarafından ya da kültür yoğunlaşması tarafından yani artık özgür değil. Kendi içinde kapandığı için daha öte geliş. Avrupalıların şu anda kaygıları o. Yani geldiler bir şeye, yükselme noktasına ve şu an böyle panik içinde dünyaya bakıyorlar. Dünyada barbarlar var onların dışında. Afrika'da, Asya'da vesaire. Yani geri kültürler var. Ama geri kültürler geri oldukları için özellikle büyük bir hırsla şeydeler, çaba içindeler. Yani çalışıyorlar, örneğin Hindistan'ın şeyleri diyorlar işte bu bilgisayar sektörü falan. Oradaki insanlar için, bireyler için tek umut ya da en önemli umut. Ve oradaki çalışkanlık, çaba, tutku, hırs, aşk gözlülük, bütün bunların şeyi yok, ölçüsü yok. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa yatışmış, sakinleşmiş, dingin ve değişime bir yerde artık şey, ara vermiş gibi görünüyor ve ama dünyanın geri kalan tarafı enerjisini daha yeni kullanmaya başlıyor, yeni fark ediyor, özgürlüğünün bilincini yeni kazanıyor ve şimdi şeyler nos dedik, nos çe dönüşü getirdi ve daha önceki dizgeler yani onlardan farklı olarak nos tinsel bir ilkeyi arke olarak alıyor. Şimdi bunun anlamı ne demek? Yani şu demek, aynı mantığı uygularsak, arke başka her şeyin kökeni demekti. Çünkü bir şey arke ise başka her şey arkeden doğuyor, ondan oluşuyor ve yok olduğu zaman ona geri dönüyor. Arke olmanın anlamı bu. Yani arke ilk ve kaynak. Ve her şeyi ondan çıkartmak gerekiyor. Şimdi Nostan nasıl olacak? Yani Nost'u arşiv olarak aldığınız zaman her şey, bütün evreni, bütün varoluşu oradan çıkartmamız gerekecek ve Anaxagoras bunu yapabiliyor. Şimdi Anaxagoras'ın bunu yapıp yapamadığını sonra göreceğiz ama daha önce Nost'la ne anlıyor ve peki düşüncelerine onlara bakalım. Tüm şeyler, şimdi bu da yine atomcularla ilgili bir durum var Anaxagoras'ın durumunda. Çünkü şey, parçalardan ve karışımdan söz ediyor. Yani atomcularda atomlar ilkelerdi ve atomlar işte pozisyonda, şekilde ve galiba bir üçüncüsü daha vardı. O faktör de birbirlerinden farklı oldukları için bunlar birleştikleri zaman değişik şeyler, yani bildiğimiz her şey oluşuyordu. Atomcuların yapabilecekleri şey bu, çıkarsa ama. Şimdi bunların çocuksuluğunu görmemiz gerekiyor ve bir de alay etmemiz gerekiyor. Çünkü yani böyle, düşünce başlangıçta böyle. Atomlardan her şeyi çıkarsamak demek, var olan her şeyin atom olduğunu söylemek demek ve bunu söylemek zorundalar. Çünkü atom eğer ilkeyse, atomlar ilkeyse o zaman başka bir yol kalmıyor. Yani ruhlar, her şey, sübjektif ve tinsel olan şeyler de atomlardan oluşturulacak. Ve onu yapıyorlar. Ama ne kadar başarılı? Tabii ki başaramıyorlar. Empedokles ne yapıyordu? Empedokles 4 tane getiriyordu. Toprak, su, ateş, hava ve her şey. Yani insan bedenlerini, bitkileri, doğanın bütün şeylerini, cisimlerini, gökyüzünün bütün cisimlerini onlardan oluşturuyordu. Onlardan oluşturmak için de şeyi kullanıyordu. Sevgi ve çekişmeyi ya da nefreti. Yani bu neredeyse bir şey gibi. Empedokles özel biri. Yani şeye göre, tekilere göre, özellikle elektriklere ve atomculara göre çok şey değil. Mantıklı biri değil ve biraz şey de vardı. Ne diyorduk ona? Kafayı çizdirme. Öyle bir özelliği de var onun. Çünkü yani atomcularda ve elektriklerde gerçekten bir şey var. Bilimsel düşünce arayışı var. Yani ve belli bir ölçüde onu gerçekleştirme var. Ama Empedokles o şey, rahatça 4 tane ilke ileri sürüyor. Bunlar var diyor. Kabul. Yani işte bu konuştuğumuz şey varsayım. Yani bunları tanıtlamıyor. Ve onları kullanabilmek için ya da onları birleştirip ayırabilmek için de 2 ilke daha ekliyor. Dolayısıyla şey. Şimdi bu birleştirme ve ayırma konusu Anaxagoras'ta da var. Ama Anaxagoras'ın Nous'uyla bunun bir ilgisi var mı? Yok ve Anaxagoras'ın trajik yanı, üzücü yanı burası. Yani ilkeyi çok güzel geçiriyorsun ama ondan sonra o ilkeyi unutup sanki öyle bir şey söylememiş gibi her şeyi yine garip bir şekilde açıklamaya başlar. Yani şimdi bu uzun bir pasaj. Şurada mesela hem sayıca, sayıda hem de küçüklükte tüm şeyler birlikteydi. Başlangıçta bir karışım var sayıya. Empedokles'te başlangıçta bir sevginin gücüyle yaratılmış birlik vardı, homojen bir durum vardı. Anaxagoras'ta tam tersine başlangıçta bir karışım var. Karışanlar ne? Her şey. Yani Anaksagoras bir tür atomcu gibi var olan her şeyin küçük küçük, o şeyin kendisinin küçük küçük parçalarından yapıldığını söylüyor. Düşünebiliriz. Yani şimdi burada bunu hayret edeceğimiz şey, artık biz de alıştık. Yani bu bu kadar şeyden sonra bunlar bize tuhaf geliyor. Yani ilk kez duyanlara tuhaf gelecek, okuyanlara. Ama mantığını anlayabiliyoruz. Yani koltuk mesela, bu koltuk neden oluşuyor dersen söyleyeceği, vereceği yanıt onun küçük küçük şeyler. O ve parçalarından. Yani bu küçük küçük koltukların üstüne konmasını söylemiyor, düşünmüyor herhalde. Ama mesela şu kumaşın şeyini anlayabiliriz. Bir tür atomik bir yapısı var sanki ve o onlardan oluşuyor. İnsanın kemikleri, kasları, her şeyi o işte parçalardan oluşuyor. Böyle diyor. Ve bunlar başlangıçta karışıkta. O zaman bir ayrılma süreci gerekecek. Şimdi burada Novus'un bir yeri var mı? Yok. Yani yok, o da olduğunu söylemiyor. Ama dediğim gibi yani Novus'u arke olarak getirdikten sonra bir tarafa bakıyor. Aynı şeyi Sokrates, düş kırıklığını Sokrates yaşamış. Ona da geleceğiz. Hem sayıda küçük hem de küçüklükte tüm şeyler birlikteydiler. Şimdi bu alt tarafta İngilizcesi var. Yani onu ben oradan çevirdim ve genellikle şey, yani Yunancası da vardı ve Yunancasına çok fazla giremedik zaman sorunu yüzünden ama yani Yunanca'ya İngilizce'ye çeviriler Yunanca'dan arkaik bir stilde yapılmış, onu fark ediyor musunuz? Ve onu yani İngilizlerde öyle bir özellik var, sanki o dönemde insanlar şey konuşuyorlar, arkaik konuşuyorlar. Yani bugün bize arkaik gelen şey o dönemde son derece normal ve doğal gelen şey. Yani Azeri Türkçesi bize şey geliyor, çok şey geliyor, farklı geliyor ama onlara doğal geliyor. Ve o farkı yani aslında yani Yunan yazarları, felsefecileri falan yazdıkları zaman şey yazmıyorlar, özellikle arkaik yazmıyorlar. Ama İngiliz onu neyse şey yapıyor, biraz öyle çocuksu ve arkaik bir tarzda çeviriyor. O şey değil, doğru değil. Yani bu söylediğim daha örneklenebilecek bir şey ama hani de infinite both in number and in smallness diyor. Yani hem sayıda hem de küçüklükte sonsuz. Çünkü küçük de sonsuzda. For the small also was infinite. Ve hep birlikte iken küçüklüklerinden ötürü hiçbir şey açık ve seçik değildi. Yani bu algısal bir sorun, aldanamayacağını onu belirtiyor herhalde. Şimdi her ikisi de sonsuz oldukları için hava ve eter. Burada iki tane faktör var. Şeyin yanında onlar da geldi. Nosun yanında hava ve eter. Bunlar her ikisi de sonsuz oldukları için tüm şeyleri kavruyorlardı diyor. İngilizcesine bakın. Comprehend. Kucaklıyorlar, kavruyorlar ya da yayılıyorlar. Her neyse. Çünkü bunlar her şeyde bulunurlar ve hem sayı hem de büyüklük açısından en büyüktürler. Şimdi bu fragma. Yani bu Anaksagoras'ın kendi şeyi yarısı ve tabii bu her şeyi anlamak için yeterli değil ama bir örnek ve daha öteki fragmanlarla biraz daha tablo aydınlanıyor. İkincisi hava ve yeter çevredeki kütleden ayrılmışlardır ve çevredeki kütle, yanlış, nicelikte sonsuzdur. Bu şey. Yani bu ikisinin dışında bir üçüncü alan ya da cisimlerin oluştuğu bir şeyi kabul ediyor herhalde. Şimdi bunlar ayrılmadan önce diyor, yani başlangıçta dedik her şey, her şeyin bir arada olduğunu kabul ediyor. Tüm şeyler birlikteyken herhangi bir renk bile açık ve seçik değildi. Yani algılarım çünkü tüm şeylerin karışımı onu önlüyordu. Islak ve kurunun, sıcak ve soğun ve aydınlık ve karanlığın, çünkü çok fazla toprak bulunuyordu diyor. Bu karanlığı muhtemelen toprakla ilişkilendiriyor orada. Ve sonsuz sayıda tohumun karışımı hiçbir yolda birbiri gibi değildir. Çünkü başka şeylerden hiçbiri, hiçbir biçimde birbirini andırmaz. Yani burada yine bir şey var, din hantallığı gibi bir şey var. Ya inancı da böyle ya da İngilizce de bunu bu şekilde korudular. Tohum deniyor. Yani bu Anastagoras'ın şeyi, atomları aslında bir tür atom bunlar ve ama atomlar tek, atomlar da tek tip değil. Yani biz önce dedik, üç tip atom konutluyorlar bir şeyler, Demokritos ve Leikos. Bu Anaxagoras da sadece sonsuz bir türlülüğe yayılıyor. Atom çeşitli. Yani da İngilizce seed diye çeviriyorlar. Hı? Evet. Yani bir de o Guthrie gibi. Yani o çevirisinde şey kullanıyor. Seed. Germ. Evet. Her neyse. Bu şimdi bunlar ya burada bir yani bunları daha önce konuştuk. Yani kısaca inceleyeceğim. Burada önemli olan şey yani bunların düşüncelerinin şimdi nasıl ölçeceğiz? Yani bugünden baktığımızda gerçekten şey yok gibi görünüyor. Pek bunlar incelemenin bile bir anlamı yok. Çünkü şeyler yani ilgisiz ve tamamen o ingelem gücünden doğmuş kuramlar gibi görünüyorlar. Ve aslında gerçekten de büyük ölçüde öyle. Yani mantıksal yapıları şeyde mantığı net olarak elastiklerde gördük. Yani orada düşünce özellikle Zenon'da düşünce tamamen arılığını kazanıyor ve onu düşünmek, incelemek, okumak bugün bile öğretici. Yani bugün pek çok kafa o Zenon'un düşünce ya da elastiklerin diyalektiklerinin ötesine geçebilmiş bile değil. Felsefenin kendisinde. Oradan çok fazla öğrenecek şey var. Ama Anaxagoras'ın işte yani evreni nasıl kurduğunu öğrenmenin öğretici hiçbir şeyi yok. Hiçbir yanı yok. Yine de bakacağız çünkü merak ediyoruz. Yani felsefe tarihinde böyle bir düşünür var ve bu düşünür çok önemli olmuş belli bir yanıyla. Yani bu Anaxagoras'ı bütününde değersizleştirmek demek değil ama yani şeydir, Nosu ile sürüyor ve bu bir dönüm noktası anlamına geliyor. O kadar önemli felsefe tarihinde, Anaxagoras'ın tarihinde. Ama ondan sonra getirdiği açıklamalar, çıkarsamalar şey değil. Hiç de o Nosu'ya yaraşır şeyler değiller. Yani başlangıçta her şey karışık da işte bir çevrim başladı. O çevrim sayesinde bunlar birbirlerinden ayrılmaya başladı. Yani ayrıldıktan sonra da şeyler oluştu. İşte değişik cisimler, nesneler, her neyse bu felsefe değil ve kurgu. Ama yine de bir değeri var. Bu kurgu insan kafasının özgür bir kurgusu, mitoloji değil. Yani orada şey var, bir malzeme var, o malzemeden düşünce yoluyla bir tablo yapmaya çalışıyor ya da bir çözümlerine açıklama getirmeye çalışıyor. Bunu boş inançlara dayanarak değil ama boş da olsa arı düşünceye dayanarak yapıyor. Bu o dönem için şey, değerli olan ve önemli olan şey. Ve o yüzden de aslında şey, ölüme mahkum ediliyor. Nerede? Atina'da. Yani ilk kez Atina'nın ölüme mahkum ettiği insan Sokrates değil. Anaxagoras. Ha? Evet. Perikles'in hocası, arkadaşı ve Perikles'i yani şimdi onu görmüştük. Anaxagoras'ı tam olduğunu net olarak bilmiyoruz. Çünkü değişik birkaç şey var, anlatı var. Birine göre kaçırılıyor. Ve bittikten sonra yargılanıp yokluğunda ölüme mahkum ediliyor. Ya da bir başkasına göre şey. Yani bunlar belki tam olarak şey değil, emin değil, olamayız. Yani değişik çelişki anlatımlar var. Bir başkasında da yani hapse atılıyor, o kesin. Çünkü Plutark'ın şeyinde de, tarihinde de öyle anlatılıyor. Hapse atılıyor, Anaxagoras Perikles gibi onu orada ziyaret ediyor. Kalmaya çalışıyor ve yani bir başka versiyona göre kısarıyor olabilir. Ama sonra yine de terk ediyoruz. Çünkü şeyden sürülmüş Atina'dan ve nerede ölüyordu? Gidip şurada yazıyor mu? Ha, Lamsakos'ta galiba. Diogenes Laertius'a göre tek kitap yazıyor ve bu biraz önce okuduğumuz yerler onun fragmanları ve o Diogenes Laertius o fragmanların biçimine hoş diyor. Yani demek ki şey çeviriler öldürüyor şeyi. Yani bazı anlatımlar kendi ana dili, orijinal dilinde çok güzel olabilirken bir başka dile çevrildiğinde bütün şeyini yitirebilir, havasını, tınısını. Demir. Şimdi bu fragman toparlayabiliyoruz. Yani ya da yavaş yavaş Anaxagoras'a yaklaşabiliyoruz. Yani bir Nous var bir tarafta, öte tarafta da Nous'la tamamen ilgisiz bir kurgular şeyi var, yığını var ve ikisi arasında bir bağdaşma yok. Bu şunu gösteriyor. Yani ilkesini ileri sürdü ama o ilke üzerine şey yapmadı, düşünmedi. Yani dikkatlice düşünmedi. Çünkü o ilkeyi ileri sürdükten sonra burada Nous'un ne işi var? Onu düşünmesi gerekirdi. Bu parçalar işte birbirleriyle karışanlar, ayrılanlar falan. Yani Nous nerede? Yok. Onlar tamamen şey. Dışsal düşünce bağlantılarıyla yapılıyor ve Nous orada bulunmuyor. Yani şimdi insanlar ve yaşayanlar kadar çok başka hayvanlar oluşturuldu ve insanlar kentlere yerleştiler ve aramızda yaptılar. Şimdi bunlar gerçekten hoş anlatımlar dediler. Diyebilecek miyiz hoş? Yani büyük ölçüde şey gereksiz ve şimdi burada şey var. Sokrates'in ve Platon'un Anaxagoras'ı bakışı, Anaxagoras'ı anlamamızda belki de daha yararlı olacak. Çünkü Anaxagoras'ta neyin eksik olduğunu onlar gösteriyorlar. Şimdi eğer diyor Sokrates, Nous neden ise, yani her şeyin ilk nedeni ise ya da o zaman diyor her şeyin en iyisi için yapılmış olması gerekir. Çünkü yani burada amaçlı bir yaratma ya da yapma süreci var ve bu amaç o süreci ya da ürününü zorunlu olarak iyi belirliyor. Şimdi Nous ve evren bu bunu şey yapacağız. İrdeleyeceğiz tabii ki şöyle. Yani bunların kendi düzlemlerinde kalarak erek düşüncesini biliyoruz değil mi? Yani amaç ve erek düşüncesi önce insanı ilgilendiren bir şey. Eğer evrenin temeline Nous'u getirirsek, Anaxagoras'ın yaptığı şey o zaman bütün varoluşun ereğini sorma olanağımız doğuyor. Şimdi şeyi düşünelim. Yani burada artık derine girmemiz gerekiyor. Anaxagoras'ın ilkesi açıkça sözleri de öyle. Evrenin özünün Nous olduğunu ileri sürmek. Anaxagoras'ın şeyi bu. Yaptığı şey bu. Yani Nous arkedir demiyor. Sadece. Evrenin özü arkedir. Öz ne demek? Ya da arke ne demek biliyoruz. Ha? Evet. Evren bir görüngü ve bunun özü Nous. Şimdi ne düşüneceğiz? Ve Nous insan Nous'u değil. İnsan anlığı değil. Bunun anlamı nedir? Yani burada eğer Anaxagoras'ın Nous'unu insan Nous'u olarak anlarsak o zaman bütün evren çözülmesi boşa çıkacak. Çünkü Yani ben insan olarak bir şey yapmayı amaçlayabilirim ve örneğin işte bir şeyden, malzemeden bir ev yapabilirim. Ama burada noz evin dışındaki bir faktör olarak çalışıyor ve evin üzerinde çalışıyor. Anahtar parasının dediği gibi değil. Anahtar parasının söylediği daha çok şey gibi. Ev kendi kendini yapıyor. Evren kendi kendini yapıyor. Öyle anlamak gerekir. Yani Anaxagoras'ın noğusu şey değil, evrene dışarıdan karışan bir tanrı değil, bir süper güç değil. Kendi başına duran bir şey değil. Noğus, biz daha çok şey kullanıyorduk, yani us ya da logos anlatımını kullanıyorduk bu Anaxagoras'ın noğus dediği yerde. Yani şey önemli değil, aradaki sözcüğün noğus mu, logos mu olmasının çok büyük bir anlamı yok. Her iki durumda da bu insansal olmayan ya da kişisel olmayan, öznel olmayan bir ilke ve nesnel olarak geliştiriliyor ve aynı zamanda da burada şey var, hemen yani bu evrenin özü olarak nosu ileri sürülmesi erek sorununu ve iyi sorununu getiriyor. Yani erek ve iyi kavramlarını bağlamayı şey yapmamız lazım, yapabilmemiz lazım. Çünkü ya insan amaç hiçbir zaman kötü olmaz. Yani kötü, görünürde kötü bile olsa o belirli bir noktada iyi olduğu için amaçlanmıştır. Ve yani istenen bir şey bir yerde a priori iyi olmak zorundadır. Bunu çürütebilir miyiz? Yani rasyonel bir varlık için amacın, ereğin kötü olması şey değil. Söz konusu olamaz ve her durumda iyi olmak durumunda. Yani görünürde çok kötü bir eylem olabilir. Zarar veriyor gibi görünebilir falan ama yine de şey, orada belirli ne olsa evrenle ilişkisi içinde düşündüğümüzde eğer evrenin özü şeyse, böyle bir ilke ise o zaman o yani Sokrates'in şeyi beklediği bu olmuş ve onun öyle olduğunu, yani Anaxagoras'ın bunu yapmasını beklemiş. O ilkeye göre şey yapacak. Yani her şeyi oradan, Nostan türetecek ve aynı zamanda da bu onları açıklayacak. Anaxagoras böyle bir şey bulamıyor ve Sokrates, yani şimdi tam hepsine ayrıntılarını hatırlayamayacağım ama Anaxagoras'ın kitabını alıp eve koşuyor. Büyük bir heyecan içinde, coşkuyla ve beklentilerle, umutlarla dolu bir şekilde başlıyor okumaya. Ama okudukça diyor şey, düş kırıklığına uğradım ve yani umduklarını bulamamış. Bu Fedon'da ölümünden bir saat kadar önce yaptığı bir söyleşi var arkadaşlarıyla. O anlatılıyor o diyalogda. Orada şey diyor, sanki diyor Anaxagoras diyor, benim burada niçin oturduğum sorusuna yanıt olarak şunu söylüyor diyor. Sen burada oturuyorsun çünkü et ve kemikten yapılırsın vesaire. Yani Anaxagoras'ın nosu kullanması buna benziyor. Orada olayın esas tinsel yanını ve düşünsel yanını çözümleyemeyip böyle bir dışsallık düzeyini aşamıyor şey Anaxagoras şeyini. Şimdi nos yani nosu evrenin özüne getirdiğimiz zaman Anaxagoras'ın yaptığı şey açık. Nosu evrenin özüne getirdiğimiz zaman teleolojiyi, erekselliği getirmiş oluyoruz. Çünkü nous eğer evrenin yapıcısı değil, onun özü ise o zaman oradaki entelektüel bir ilkenin ereği ancak şey olabilir, iyi olabilir. Ve yani bu erek teleolojiyle iyi sözcüğünü birleştirmemiz yani bu en azından köken olarak buraya gidiyor. Anaxagoras'a geliyor. Bu şey mi? Anlaşılabilir bir şey mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Doğa dediğimiz şey uzay ve zamandaki özdeksellik değil mi? Genel olarak. Uzay ve zamandaki özdeksellik ya da özdek kitlesi. Bu bir de biçim taşıyor. form taşıyor. Yani ve çok ayrışmış yani galaksiler, işte elektronlar, protonlar, moleküller, organik moleküller falan filan, DNA, tüm bunlar özdeksel, insan bedeni özdeksel ve doğa dediğimiz şey timden ayrı olarak, kültürden ayrı olarak böyle bir karmaşık yapı taşıyor. Yapı, karmaşık yapı dediğimiz şey formu. Şimdi doğa yasaları var ve özdek var. Doğa yasaları olmadan özdek ne olur? Ha? Yani doğa yasası olmadan elektron olur mu? Efendim? Elektron, bir elektron düşünün, doğa yasalarını düşünmeden, yani çekilmeyecek, itilmeyecek, ondan sonra böyle bir şey. Yani şimdi şunu yapmaya çalışıyoruz. Doğayı özdeksel varlığı, özdeği o arke olarak düşünelim mesela, materyalizmin yaptığı gibi. Ama biçim yok diyeyim. Özdek var ve biçimsiz bir özdek. Böyle bir şey olanaklı mı? Biçimsiz özdeği soyut olarak düşünebiliriz. Yani elektronu bütün belirlenimlerinden ayıklarsak, sıyırırsak geriye şey kalır. Biçimsiz özdek kalır. Bunu yapabilir miyiz? Yani elektronun belirlenimleri nelerdir ya da protonun belirlenimleri nelerdir? Doğa yasasının yokluğu kaosa götürecek. Ama yani şimdi biraz daha adım adım gidelim. Soyutlamanın ne olduğunu düşünmek için ve bir protonu alalım. Protonun kütlesi ne kadar? Şu kadar gram. Onu soyutlayalım. İtiraz edeceğiz, soyutlanamaz. Ağırlık protonla aynı şey değil. Ama ağırlık bir bakıma protonun biçimi. Yani biçim dediğimiz zaman resimsel bir şey düşünmek zorunda değiliz. Bir özün belirlenimini düşünmek zorundayız. Ve küre, örneğin varsayalım ki proton küresel bir yapı taşıyor. Bu da şey olabilir, Anaksagoras ya da Thales'in düşüncesi kadar komik olabilir. Yani protonun küre olduğu konusunda bir şeyimiz yok, kanıtımız yok. Ama böyle bir şey olduğunu düşünelim. Bu da onun bir başka belirlenim. Bunu da soyutlayalım. Çünkü küre olmasının belki de doğa yasasıyla bir ilgisi var. Ve kendi çevresinde dönüyor. Onu da soyutlayalım. İtme çekme yapıyor. Onu da soyutlayalım. Geriye ne kalıyor? Proton kalmadığı kesin. Bir soyutlama kalıyor. Evet. Soyut özdek kalıyor. Soyut özdek. Yani biçimsiz, belirlenimsiz özdek kalıyor. Ve o biçim bütünüyle doğa yasalarından alınıyor. Düşünebiliyor muyuz? Yani bunu düşünmeyi bilmiyorum ne kadar şey. Çok şey olmayabilir. Rahat olmayabilir. Çok anlamsız gibi de görünebilir. Evet. Yani açıkça onu söyledim, evet. Anlaşılıyorsa yani şimdi ne olsun, yapması gereken şey evrenin biçimini vermek ve aslında sadece biçimini değil, özünü de vermek. Çünkü yani öz ve biçim zaten bir olacak. Gereklik olarak düşündüğümüzde ya da doğru olarak düşündüğümüzde biçimsiz bir öz olamayacağına göre, onları ayıramayacağımıza göre özü ve biçimi aynı zamanda da bir olarak kabul edeceğiz. Yani hem ayrı hem bir. Kurgul düşüncenin yaptığı şey bu ve başka hiçbir düşünce bunu yapamıyor. Yani başka düşünce dediğimiz şey analitik düşünce. Analitik düşünce özdeği bütün belirlenimlerinden soyutlar ve yine de var der. Yani sanki fiziksel olarak özdek öyle var olabilirmiş gibi. Özdeğin somut olarak var olabilmesi için, fiziksel olarak var olabilmesi için belirli olması gerekir. Belirlenimli, biçimli olması gerekir. Yani soyut özdek var olamaz. O yüzden materyalizm biraz kaybediyor. Çünkü materyalizm özdeği biçimsiz olarak ileri sürüyor. O şekilde onu varlık olarak alıyor. Yani bir soyutlama yapıp o soyutlamanın bir tarafını alıp, formalizm diye bir şey var mı? Var. eğer ona ta onun üzerine bir felsefe kuracak olursak adı formalizm olur ve arkesi form olur, biçim olur. O şey de var, kültürel bir sözcük olarak var, formalist bir felsefe yok. Formal mantık diyorlar mesela. Formal mantık denen şey, cinsel mantık denen şey, özdekle ilgisiz olan mantık ki eğer diyalektik düşünceyi ileri sürenler, işte Aristoteles, Hegel, Platon, bunlar özdeğin ve biçimin ayrılmaz olduğunu düşünmemiş olamazlar. Yani bunların birliğini doğrulayan kafalar bunlar ve onları formellikle suçlamanın bir anlamı yok. Çünkü yani sen biçimi özden ayrı ya da özdekten ayrı olmayan birine formalist diyemezsin. Diyebilir misin? Formalizm suçlaması, suçlama bu. Yani onu belli bir nefretle de yapıyorlar. Şeye karşı yöneltiliyor. Hegel'e karşı, Platon'a karşı, Aristoteles, özellikle Aristoteles'e karşı yöneltiliyor. Şimdi Aristoteles diyalektiği çok iyi bilen bir insan. Aristoteles şeydi, Platon'un öğrencisi ve idealar konusunda homurdansa da yine de kendisi de onu kabul ediyor ve Aristoteles'i formalist olarak suçlamak için Aristoteles'in şey olması gerekir. Özdeği ve biçimi ayırıyor, analitik olması gerekir. Yani analitik bir düşünce bunları yani bunları yargılayabilecek durumdayız. Formalizm demek form, özü reddeden bakış açısı demek. Sadece formu kabul edip özü reddeden ya da özdeyi reddeden bakış açısı demek. Bunu bir daha söyleyeyim dediğimiz nokta burası. Bir diyalektikçi olan düşünür, yani karşıtların birliğini ileri süren bir düşünüre eğer gerçekten onu yapıyorsa formalist demenin anlamı yok, olanağı yok. Açık mı? Çünkü yani o diyalektik düşünür için özdek ve form ya da öz ya da ve form buna ayrılabilir değil. Yani buradan şunu görmemiz gerekiyor. Dünya kültürü, entelektüel yani insan entelektüel düzeyi özellikle Batı'da ve bu şey değil yani Batı'da herkes tarafından bir tarafa atılan bir şey değil. Çok ciddi olarak kabul edilen bir şey değil. Ne kadar düşük bunu şey yapın, ölçebilirsiniz. Yani entelektüel gelişmenin henüz ne kadar ham olduğunu görmek için. Bu iyi bir örnek. Ve bu burada hiçbir mantık oyunu yok. Hiçbir sözcük oyunu da yok. Ve biliyoruz yani diyalektiği savunan düşünürlere, Hegel'e, en çok Aristoteles'e ve Platon'a formalist suçlaması yapıldı. Yani Aristoteles mantığı dediler, formal mantıktır falan. Şimdi analitik olmayan bir düşünüre, Aristoteles diyalektikçi düşünür ya da kurgul bir düşünür. Onu dikkatli okuyunca herkes onu görebilir. Bir kurgul düşünüre formalist demek için açıkça cahil olmak gerekir. Yani bilgisiz olmak gerekir. Okumadan yapmak gerekir o suçlamayı. Ve biz kendimiz bu kültürün içinde doğrudan doğruya onun tanığı olduk, olmadık mı? Yani Aristoteles'e formalist dendi. Burada herkes onu kullanmaya başladı. Yani sanki 15 yaşında çocuk Aristoteles'i okumuş da Aristoteles'in formalist olduğunu biliyor da Aristoteles'i dudak dikiyor gibi bir kültür yaşandı. Bu karikatür olan şey bu. Ve bu yani diyalektik bu iki karşıt kategorinin birliğini doğrulayan bakış açısı ya da o karşıtı doğrulamanın kendisine biz diyalektik diyoruz ve bu insanlar yani Aristoteles'ler, Platon'lar o konuda daha sonraki kuşakların da öğretmeni oldular. Yani onların öğretmeni olması, insanlığın öğretmenleri olması hayıflanacak bir şey değil. Ya da bizi onursuzlaştıracak bir şey değil. Çünkü gerçeği ileri sürdüler ya da onu açıklamaya çalıştılar ve değerleri kabul ediliyor bugün. Yani Aristoteles'in, Platon'un her şeyi tam olarak söylediklerini kimse ileri sürmüyor. Ama bunlar büyük insanlar, büyük düşünürler, özgür düşünürler olarak kabul ediliyor. Ve formalizm bu demek. Yani herhalde biz şey yapabiliyoruz. Yani o uslamlamaları kurabiliyoruz ya da o bağlantıları kurabiliyoruz. Yani formalizm suçlaması ancak ve ancak suçlama demeyelim, niteleme diyelim. Formalizm nitelemesi ancak ve ancak analitik bir bakış açısına yapılabilir. Karşılığı savunan bir ya da karşılığı doğrulayan bir bakış açısına yapılamaz. Bu. Yani bunu bu tür bağlantıları şey yapalım. Eğer yeterince sağlam değilse sağlamlaştırmaya çalışalım. Yani şimdi ya da daha sonra. Ama bunları kullanırsak ilerleyebiliriz. Bu tür şeyleri. Yani özdekçilik sadece özneğin varlığını yerleştirmek demek. İnsanlar özdekçiliği bir şey gibi görüyorlar. Yani kültürel bir bakış açısı, keyfi bir bakış açısı gibi görüyorlar. Ve nedir bu falan diye düşünmüyorlar. Yani bu doğal düşünmemeleri ve bunu düşünmek için felsefeye girmek lazım. Felsefi olarak özdekçiliğin anlamı sadece özdeğin var olduğunu, arke olduğunu, gerçek olduğunu doğrulamak ve o yüzden İyonyalı düşünürlere biz özdekçiler diyoruz bir bakıma, yani bir yandan ya da çünkü hepsinin arkesi özdek. Hava, su vesaire. Yani bunlar fiziksel şeyler ve İyonyalı düşünürler o yüzden fizikçiler olarak tanımlıyorlar. Ona da itiraz etmenin bir anlamı yok. Ama aynı zamanda da onların arkeleri evrensellik niteliği taşıyor ve yani duysal olmama niteliğini taşıyor. Çünkü yani eğer şu sudan yapılmıştır diyorsa Thales, bunun arkesi duysal olmadığı apaçık. Çünkü yani duysal algıya gelen şey su değil. Su öz oluyor orada ve evrensel oluyor. Her şeyin kökeni anlamında. Yani o yüzden onlar şey bir taraftan materyalist olarak görülüyorlar, bir taraftan felsefeci olarak görülüyorlar. Ne olsa gelirsek erek doğanın şimdi Anaximandras sadece doğa yasalarını söylemiyor. Yani biz doğanın, özdeksel doğanın biçimini doğa yasalarından aldığını söylüyoruz. Anaximandras daha iyisini söylüyor. Evrenin özü ne olsun kendisidir. Yani ne olsa zaten doğa yasalarını kapsıyor. Evren derken bütün varoluşu kapsıyor. Bu sadece fiziksel doğayı değil, kültürel doğayı da kapsıyor olmalı evren sözcüğü. Ve evet, Anaximandras Nos, zihin ya da anlık demek.
Özdek demek.
Verstand demek. Fernus değil. Yani o olsaydı us derdik, logos derdik. Ama bu tam olarak verstand. Verstand yani içerikten ne anlıyorsun? Hayır. Bu sözcük yani anlık sözcüğü, logos ya da nous, bunlar şimdi insan usu, Herakleitos'ta gördük yani Herakleitos'un logosu bir taraftan insan usu ile aynı şey, onu demek istiyor ama öte taraftan da ona nesnel bir anlam yüklüyor. Evrensel ve nesnel. Yani bütün şey, insan bireyin usundan ayrı bir evrensellik. Tanrı gibi, evet. Ama Tanrı değil. Çünkü Tanrı kişisel bir varlık, dinlerin Tanrısı. Tek Tanrı dinde de öyle. Yani mitolojide nasıl Tanrılar kişilerden o başka bir şey değillerse bir yanıyla, tek Tanrı dinlerde de Tanrılar kişi karakterini taşıyorlar. Ama Logos ya da Nous öyle bir kişisellik taşımıyor. Yani. Fernus. Akıl. O da insan. Yani şimdi burada şu önemli. İster logos olsun, ister nous olsun. Bunlar ileri sürüldüğü zaman bunlar bir taraftan insana ait yetiler. Ama aynı zamanda da nesnel varlıkları var ya da nesnel değerleri var. Yani nesnel demek fiziksel demek değil. Burada kafalar galiba burada karışıyor ve kopuyor. Evet yani fiziksel olan şey görsel olan bir şey ama nous görsel bir şey değil. Ne Anaximandras'ın nousu ne de Herakleitos'un logosu. Nesnel demek öznenin karşısında yani benim bilincimde sınırlı değil. Hem özel hem nesnel, öyle demek lazım. Yani us, hem ben bana ait olan bir yeti, uslamlama yapıyorum, düşünüyorum. Aynı zamanda da bu efendim? bütün evrenle ilişki içinde. Çünkü şimdi şöyle yan olarak şöyle düşünün. Us kavramsal bir dizge. Yani kavramlardan içeriği dersek, usun içeriği ne olsun, içeriği aynı şey olsun. Kavramlardan oluşuyor. Eğer evrenin özü ne olsun ise, o zaman evrenin kendisi kavramlardan oluşuyor olacak. O önemli değil, kalmasın. Yani Herakleitos'un ve Anaksagoras'ın orada şey olduklarını, anlaştıklarını düşünelim. Sadece yani bir sözcük farkı var. O yani bu onların bağlamında şey değil, hiç önemli değil. Anlak ve us aynı değil. Ama yani o ikisi açısından orada tam bir benzerlik var ve içerikleri kavramlardan oluşuyor. Şimdi eğer nosun içeriği kavramlardır dersek, senin sorunun bir yerine oydu. O zaman bütün varoluşun içeriği kavramlar mı diye bir soru geliyor. Özdek mesela. Özdek kavram mıdır? Kavramdan başka bir şey midir? Şimdi zor bir düşünme işi var. Yani bunu yaparsak anlayabiliriz. Özdek dedik. Tamam. Bu bir kavram. Ama aynı zamanda da real bir varlık. Yani özdek diye bir şey var. Peki bu özdek diye var olan şey özdek kavramından ayrı mı? Özdek kavramı olmadan o özdek özdek olabilir mi? Soru bu. Özdek kavramı olmadan geride kalan şey nedir? Ha? Ne? Ama özdek olmadan diyoruz. Özdek kavramını ondan soyutlarsak onu düşünmek zor. Ama biraz önce onu yapmaya çalıştık. Yani özdek kavramını özdekten soyutlarsak geriye ne kalır? Özdek. Ama özdek aynı zamanda bir... Evet. Ama onlar da ayrılmazdı. Ayrıca özdek o her neyse onun bir biçimi gibi görülebilir ve onun özdek olmasını yani o biçimi ayırırsak yani toptan küre olmayı ayırmak olanaklı mı? Gibi bir soru var. Yani bu analiz edilemez bir şey. Daha önce koparılamaz bir şey. Şimdi doğa yasası ve doğanın ayrılmazlığı az önce konuştuğumuz konu. Yani doğa yasasını, doğa yasalarını silersek doğayı da silmiş oluruz. Çünkü doğa yasaları olmaksızın doğanın bir edimselliği, açılması, gelişmesi, devrimi, dönüşmesi bütün bunlar olmuyor. Diyalektik bu işte. Ya da logos, bağıntı denen şey bu. Yani diyalektik karşıt olanların ayrılmazlığını göster. Mesela görmemiz, görme edinmiş.
Ama işinden gidemezsiniz buna. Yani bir şey mümkünlüğü var ama henüz yasaları yok. Doğa yasaları...
Kaos düşüncesini biz geçenlerde konuştuk. Yani kaosta şey yok, doğa yasası yok.
Evet. O zaman doğa tekadüm ediyor. Varlık
yani kaosun karşıtı kozmos ve kozmos düzen demek. Kaosun Türkçesi dağınıklık demek. Düzensizlik ya da. Kompleks, karmaşa değil. Karmaşa düzen demek. Yani evet, karmaşık bir yapı dediğimiz zaman karışık bir yapı demek istemiyoruz. Ve bunu şu an televizyon kültürü bu oradaki spikerler, seslendiriciler falan bozdular şeyi. Yani karışığa karmaşık diyorlar. Bu durum karışık bir durum. İngilizcesi şey, complex ve karışık neydi İngilizce? Complicated. Evet, complicated. Bu şeyde seslendirme yaparken nerede İngilizce'de şey olsa, complicate falan olsa, bunlar Türkçe'ye şey diye çeviriyorlar, complex, karmaşık diye çeviriyorlar. Kafam karıştı. Kafam karmaşıklaştı falan gibi bir şey demek lazım. Yani her neyse bu şeyden geliyor, çocukluktan geliyor, başka bir şeyden değil. Yani orada onu yapan insanlar şeyler, o yetkinliği taşımıyorlar açıkça. Ve başka şeyleri de var. Yani kozmos, us demek, düzen demek. Yani kozmos tabii ki usla eşit demek değil. Ama kozmos, düzen söz. Yani kaos onun tersi. Kaşıtlar. Düzen ve düzensizlik gibi. Yani kaosta düzen ne demek biliyoruz. Yani burada düzen derken bir usun orada oraya karışması var. Yani düzen nerede düzen varsa orada
yasal bir ilişki var.
Evet, kendiliğinden düzen olur mu? Yani düzen düzge demek değil. Düzen bir şeyin burada. O düzgün, ötekinin şey olarak düzgün olarak onun yani bir kristalin yapısı düzgün bir yapı, düzenli bir yapı ve o kaos da rastgele oluşabilecek olan bir şey değil. Yani kaos şekilsizlik demek. Şimdi o zaman Anaksagoras'ın söylediği şey olağanüstü önemli. Yani felsefe tarihinde öncekilerin hepsi şey kalıyor, çocuk gibi kalıyor o şeyin yanında, Anaksagoras'ın yanında. Çünkü yani işte bir takım tikel şeyleri, nesneleri arke olarak gösteriyorlar. Anaksagoras hepsinin şeyinde. Üstünde ve ötesine. Bu şey zamanımız nasıl? Saat oldu. Anaksagoras bir dönüm noktası yaratıyor ve ama Anaksagoras, şimdi burada sorun şu, yani Anaksagoras ilkeyi doğru olarak ileri sürmesine karşı niye ona çıldırıyor? Niye bu karışımlara, tohumlara vesaire böyle ıvır zıvıra dönüyor? Yani bunlar şey, gerektik. Evet, yani bunun bir nedeni var. Çünkü daha sonra o işte geliştiriyor Sokrates, Platon, Aristoteles, o açılımı yapıyorlar. Yani biz başlayalı 10, bir saatten fazla oldu. 10'da bizim başlama saatimiz şu an resmi olarak 10.30 şey, yani her zamanki zamanımız. Çünkü 1'de bırakacağız. O yüzden yani onu dikkate alalım. Şimdi ara verelim size. Sen doktorsun. Eter ne? Eter şey. Ne biliyor musunuz? Eter her tarafı dolduran ve ışığın yayılmasına ve radyo dalgalarının yayılmasını sağlayan ortam. Maxwell falan bunu kabul ediyor, Einstein falan reddediyor. Eter şey. Her tarafı dolduran bir Matrix gibi şey ama özdeksel. Maxwell'i biliyor musunuz? James Clerk Maxwell. Fizikçi. Yani çok o elektromanyetik kuramı geliştiren kişi o Faraday ile birlikte. O zaman Faraday ile birlikte o ikisi ileri sürüyorlar eteri. Ve şey.
Ses kayıtlarına bana şey.
Ha, yani inmiyor mu?
Yani bazıları inmiyor. Acaba benim ADSL yok ama bizim
ondan mı?
Ondan mı?
Belki de ADSL yaptırırsan.
O zaman ADSL yaptırır.
Evet, çünkü hem çabuk olur. ADSL 5 dakikada iner.
İşte onu düşündüm.
3 dakikada, 5 dakikada iner.
İnanılmaz bir şey. Yani ben onu indirmek için niye şey... Bir de bugünkü dersten ben şunu algıladım. Bu kavramı, felsefe sözcüğünü iyi anlamamız lazım. Evet, onu kaçırdım.
Burada hiç mi?
Sözlük konusu değil. Sözlükle...
Kavramlarla düşünmek.
Ayrı bir dil konuşuyoruz. İngilizce, Fransızca, İngilizce, Fransızca değil.
Ama şey... İnsanların...